Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu özel sabahta da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu özel gün boyunca her türlü ön yargınızı, belki kararsızlıklarınızı bir kenara koyarak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Hoş geldiniz, günaydın. Bugün çok özel bir gün, söyledim çünkü 6 yıldır kutladığımız haliyle bildiğiniz için gönül rahatlığıyla bir kez daha söyleyeyim. Bugün bizim en büyük bayramımız. Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü. Bu büyük gün hepimize kutlu olsun, mutlu olsun, uğurlu gelsin. Cumhuriyetimizin ebediyete akan nice yüzyıllarda daha dimdik ayakta kalmasını dileyelim her şeyin öncesinde. Ama bunun öyle çok kolay, sadece söyleme dayalı bir şey olmadığını da hatırlayalım istedim. Biliyorsunuz 6 senedir yayınlar boyunca genelde 29 Ekim'de, daha sonra başkaları da yaptı. Ne mutlu ki böyle bir şey takdir edildi. Hala da yapılmaya başlandı. Devam ediyor. Nutukla çıktım ben hep karşınıza. İstedim ki Atatürk'ün anlatımıyla Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu biraz konuşalım. O kuruluş sırasında neler yaşandığını, nasıl bir sıkıntı çekildiğini. Yapmaya çalıştığım şey aslında basitti. Hepiniz de son derece iyi biliyorsunuz. O karamsar havayı ortadan kaldırabilmek. Çünkü katıldığım her toplantıda, gittiğim her konferansta, söyleşide, okullarda, hepsinde ısrarla söylediğim bir şey var. Dünyada, yeryüzünde herkes umutsuz olabilir. Herkesin karamsar olmaya hakkı vardır. Bizim yok. Biz umutsuz olamayız. Böyle bir şansımız, böyle bir lüksümüz yok. Çünkü içinde yaşadığımız ülke, bizim ülkemiz, ayaklarımızı üzerine bastığımız için mutluluk duyduğumuz toprağımız çok daha güç koşullarda kurulmuş. Hep de şunu eklerim arkasına, biliyorsunuz. Bunlar romantik cümleler değil. Eğer romantik cümleler olarak alırsanız anlamının içi boşalacak çünkü bunların. Oysa öyle değil. Bizim derdimiz çok daha farklı olmalı. Bizim derdimiz çok daha anlatıldığında insanların kulaklarında çınlamalı. O nedenle bugün değişik bir şey yapalım istedim. Bugün biraz Cumhuriyeti kutlamak üzerine konuşalım, olur mu? Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa. Bugün çok özel iki görsel paylaşacağım. Bunlardan bir tanesiyle ilgili, diğerini zaten internette siz de görebilirsiniz ama bir görsel gerçekten son derece ilginç. Burada anlattığım işin, anlatmaya çalışacağım işin ruhuna en çok hitap eden, onu en çok açıklayan şey olacak. Yayının devamında göreceksiniz onu. Ama diğer görsel de bu işin nasıl yürütüldüğünü, nasıl devam ettirildiğini anlamamız açısından önemli. Biz Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü kutluyoruz bugün, gururla, mutlulukla, büyük bir sevinçle kutluyoruz. Ama Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları aslında en özel kutlama alanına sahip olmuş. Kuşkusuz 100. yılında çok daha gururla kutlayacağız, çok daha büyük kutlamalar yapacağız biz. Ama 10. yılın şöyle de bir anlamı var aslında. Aslında Cumhuriyet'in kuruluş aşamasına kadar gelinen süreçte neredeyse son 10 yılını, yani 1923'e kadar gelinen süreci söylüyorum. Ulusal Bağımsızlık Savaşı da dahil olmak üzere 3 büyük savaşta 1912 ile 22 arasında geçirmiş bir ulusun tekrar kurtuluşa ikna edilmesi başlı başına kutlanacak, üzerinde çalışılacak ve anlatılacak bir şey zaten. Bunda hemfikiriz. Ama Cumhuriyet'in kuruluş anlamını kuruluş sürecinde bildikten sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışla başlayan bağımsızlık mücadelesi, arasında yaşanan kongreler ki hep böyle çok basite indirgenerek anlatılır, işte Erzurum-Sivas kongreleri Amasya Tamimi denilir geçilir, oysa çok daha büyük bir tarih yatar orada. Neredeyse sayıları yüzü bulan Anadolu'nun içinde aslında bazıları gerçekten de kurtuluşu hedefleyen, bu amaçla işte mücadele, silahlı mücadele yöntemini seçen aslında yüze yakın ayrı kuruluş çıkar. Bunların her biri tek tek baktığınız zaman bir kongredir aslında. Ve Atatürk ve silah arkadaşlarının bana kalırsa en büyük başarılarından biri, savaş meydanlarında gösterdikleri başarılardan sonra en büyük başarıları bu organizasyon yetenekleridir. Çünkü her biri biraz başına buyruk davranan, her biri temel amaç olarak yaşadığı bölgeyi sadece kurtarmak, düşmanın elinden kurtarmak olan birçok grubu, kongreleri, birliktelikleri ikna edip tek bir potanın içinde eritmek ve onların hepsine misak-ı milli sınırları içinde bağımsız bir devlet kuruluşunu amaç olarak anlatabilmek, buna ikna etmek, bunun için çalışmaya razı etmek gerçekten çok büyük bir organizasyon kabiliyeti gerektiriyor. 1933 yılına gelindiğinde genç Türkiye Cumhuriyeti aslında pek çok sıkıntıyla yaşıyor. Çünkü her ne kadar Cumhuriyet büyük bir coşkuyla kurulmuş olsa da, büyük bir coşkuyla hamlelere kalkışmış olsa da, kurulan fabrikalarla insanların tekrar ikna edilmesi, eğitim sürecinin hızla başlaması, çıkan yasalar biliyorsunuz, tevhid tedrisat yasasından tutun, hilafetin kaldırılması, laikliğin benimsenmesi, bütün bunlar tamam tek kalemden gidiyor ya, ama bir yandan da insanlarda hali hazırda bir yorgunluk var ve dünya, tarihi unutmayın lütfen, 1933 çok büyük bir buhran yaşıyor. 1929 ekonomik buhranı aslında bütün Avrupa ile Amerika'yı birlikte kucaklayan, kapsayan, dünyanın bir yerini, bazılarını çok çok çok zenginleştirirken, yeni türedi zenginler çıkartırken, dünyanın çok büyük bir bölümünü de yokluğa, açlığa mahkum eden bir kriz. Elbette Genç Türkiye Cumhuriyeti de nasibini alıyor bu krizden. Bir de üzerine Lozan Anlaşması'nın içindeki, anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren 6 yıl süreyle korumacı gümrük uygulanamayacağı hükmü Türkiye için başka bir anlam ifade ediyor. Ne demek korumacı gümrük? Yani kendi ürettiğiniz mallarla dünyaya kapatamıyorsunuz. Bu bende var deyip dünyadan onların durdurulmasını, serbest ticareti engellemeyi falan yapamıyorsunuz. Ama 1930'ların şöyle de bir önemi var. Büyük buhranın ardından gelen bu dönem 6 yıllık sürecin de bitmesiyle nihayetlendiği için Türkiye için bir atılım dönemini simgeliyor aslında. Ekonomik anlamda yurdun dört bir köşesinde, işte Anadolu'nun göbeğine kadar gidecek, sonradan büyük bir sanayi devrimi olarak da adlandırılacak o fabrikaların kuruluş süreci başlıyor. Başlıyor başlamasına da halka devrimleri tanıtmak konusunda çok ciddi bir eksiklik var. Yani okuyan nüfus açısından çok büyük bir sorun değil. Çünkü okullarda işte ders kitapları yenileniyor. 1931 yılı mesela bu konuda son derece önemli bir yıldır. Ders kitapları yenileniyor. Yapılan devrimler anlatılmaya başlanıyor. Okulda tamam. Fakat evinde olan, özellikle o günün tabiriyle içtimai hayata, sosyal yaşama çok katılmayan kadınların, evdeki büyüklerin, yani ev ahalisinin, daha çok evde kalan insanların da devrimler konusunda ikna edilmesi gerek. Bunu yapabilmek amacıyla işte biliyorsunuz önce halk evleri organize ediliyor. Halk evlerinde büyük toplantılar tertip ediliyor. Oralarda okuma yazma kursları açılıyor ki o kurslara katılanlar aynı zamanda devrim tarihini de biraz öğreniyorlar. Ama okuma yazma asıl orada hedeflenen şey. Türkiye böyle bir kalkınma hamlesine giriyor. 1933 yılı bu anlamıyla da önemli. Bir de tabii şöyle düşünmek lazım. Avrupa'da faşizmin en çok yükseldiği ve sadece yükseldiği değil, taraftar da bulduğu yıllar bunlar. Yani Nazilerin yavaş yavaş ayak seslerini duyurdukları, İtalya'da Mussolini'nin çok daha belirginleştiği, aynı şekilde Avrupa'nın daha da batısına gittikçe bu tarz akımların şiddetle güçlendiğinin görüldüğü yıllar. Tam bu dönemde 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarının çok daha büyük bir coşkuyla yapılmasına karar veriliyor. Hatta tuhaf bir şey de bugün bakıldığında çok tuhaf gelecek hepimize. Cumhuriyet'in 10. yılı kutlama programlarıyla nasıl kutlanacağına ilişkin bir kanun çıkartılıyor 1933 yılının başlarında. Ve deniyor ki kutlamalar her alanda ayrı ayrı tertip edilecek. Bir tek elden, bir organizasyondan devam edecek bu, ama kutlamalarda hep benzer unsurlar yapılacak. Yani köylere kutlama programı yollanıyor mesela. O dönemin gazetelerine baktığınız zaman köyde özellikle öğretmenin önderliğinde mesela deniyor ki bütün köy halkı aynı yerde toplanacak ve öğretmen Cumhuriyet'in faziletlerini anlatacak onlara. Evet, bugün bazılarınız baktığı zaman ya zorla kutlama mı yapılır kardeşim diyebilirsiniz. Ama lütfen şunu aklınızdan çıkartmayın. Bu illa olumlamak anlamında değil de çok genç ve aslında tebaadan ulusa geçmeyi bir şekilde yeni başarmaya devam eden, başarmaya başlayan bir toplumdan bahsediyoruz. O yüzden o günün eksikliklerine bugünden bakıldığı zaman çoktan manasız gelebilir herkese. Haklı olabilirsiniz. Köylerde bu tarz programlar planlanırken bir yandan da büyük şehirlerde özellikle organizasyonlar yapılıyor. Ankara için bambaşka bir organizasyon var tabii. Anlamı çok büyük çünkü. İşte Genelkurmay Başkanı'nın da katılacağı, ordunun o dönemin aslında yükselen bakışına da çok aykırı değil bu. İşte ordu mensuplarının da katılacağı, silahlardaki modernizasyonun da gösterileceği büyük geçit törenleri, resmi geçitler, onlar düzenleniyor. Akşam için balolar tertipleniyor bütün Türkiye'de. Fakat İstanbul konusunda bir parça tereddüt var. Çünkü İstanbul'la ilgili olarak Herkes bir yandan yeni bir kutlama alanı, işte nerede yapalım bunu? O güne kadar bilinen her yer, çünkü meydan biliyorsunuz Sultanahmet. Hatta eski romanlarda da meydan denildiğinde hep anılan Sultanahmet. Oysa biliyorsunuz Taksim'de Atatürk Anıtı'nın açılışıyla birlikte aslında yeni bir organizasyona gidiliyor orada. Taksim var artık kutlamaların merkezi gibi. Ve o dönem için kutlamaların merkezinin Taksim olmasına karar veriliyor. Orada büyük geçit törenleri yapılacak. Her kamu kurumu kendi açısından işte bayramı nasıl coşkuyla kutlayacağını, ne yapacağını, ne edeceğini falan filan anlatıyor. Posta İdaresi o dönemde 10. yıl için anma pulları bastırmaya karar veriyor. Böyle bir talimat geliyor onlara. Anma pulları üzerinde çalışılıyor. Ve bugün bakıldığında aslında çok daha manalı olan pullar çıkıyor. Hayır, koleksiyon açısından değil, eminim ondan anlayanlar çok daha iyi bileceklerdir değerini. Onlar açısından çok daha farklı şeyler de gösterebilir ama size şimdi göstereceğim pullar internette siz de görebilirsiniz bunu. Özellikle pul koleksiyoncularının sayfalarında bu tarz önemli koleksiyonlarda yer alıyor. Bakın bir şey göstereceğim size. Lütfen dikkatli bakın. Bunlar Cumhuriyet'in 10. yılı için Posta İdaresi tarafından bastırılan pullar. 50 kuruşluk var. Burada 6 kuruşluk var galiba. 25 kuruşluk var. 2-3 kuruşluklar falan da toplanmış. Yukarıdakiler tarla. Güneş var. İşte tarlalar görünüyor falan. 3 tane Atatürk'lü olan var. Gördünüz mü? 3, 50 ve 6 yazıyor üzerlerinde. Dikkatli bakın. Orada Atatürk'ün kafasının etrafında yapraklar var. Gördünüz mü? Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki haklı olarak, tabii yani 1930'lar boyu Yunanistan'la başlayan, işte Balkanlar'da bir takım saldırmazlık paktları, aynı şekilde Sovyetlerle imzalanan saldırmazlık paktları, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi, genç Türkiye Cumhuriyeti yurtta barış, dünyada barış felsefesiyle zaten herkese barış dalı uzatıyor. Onlar defne yaprakları değil. Dikkatli bakın lütfen. Onlar tütün yaprakları. Büyük Önder'in, atanın, silüetinin etrafını saranlar tütün yaprakları. Hemen tam karşısında da fabrika var, görüyor musunuz? Tütün şöyle bir önem arz ediyor. Bu pullara konulma gerekçesi. O gün çıkan talimatlarda bizzat Atatürk tarafından talimatlandırılan Posta İdaresi'nin pullarında bu çizimler yapılırken bizim en çok umudumuz olan, bütün dünyaya ihraç edebilecek tek ürünümüz olan tütünün tanıtımı önceleniyor. Deniyor ki burada pullarda tütün kullanılsın. Çünkü bu pullar dünyanın pek çok yerinde koleksiyonerler tarafından da satın alınacak. Anı pulları çünkü bunlar. Oraya gittiğinde bizim tütün üzerinden yaptıklarımız da anlaşılsın. İnsanlar görsün. Bu ülke iktisadi temeller üzerinde ayağa kalkmaya çalışıyor. Atatürk'ün meşhur sözüdür hani, savaşlar topla tüfekle kazanılır ama iktisadi temeller üzerinde yükselir asıl ülke der. Tam da o yapılmaya çalışılıyor. Posta İdaresi kendi açısından kutlamaları böyle ele alıyor ve bu bana göre müthiş pullar çıkartılıyor ortaya 1933 yılı için. Kutlamalar için herkesin hep bir ağızdan söyleyebileceği bir şarkıya, daha doğrusu o günün yaygın söylemiyle marşa ihtiyaç var. Marş için aslında kimin kapısının çalınacağı biliniyor. İşte Faruk Nafiz Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar oturup 10. yıl marşının sözlerini yazıyorlar. Cemal Reşit Rey besteliyor. Çok da hani bugün hala söyleniyor. Hatta çok komik bir şekilde 10. yıl marşını bugün YouTube'dan ararsanız Kenan Doğulu'nun şarkısı diye çıkacak karşınıza önce. Değil, 1933 yılı kutlamalar için o da sipariş edilmiş bir beste ve sipariş edilirken de özellikle şunun yapılması isteniyor. Türkiye'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişi sırasında bütün fertleriyle ve iktisadi anlamda kalkınmasının vurgulanabileceği sözlerle bu coşkuyu verebilecek bir müzik isteniyor. Ve Cemal Reşit Rey doğru insan zaten bu konuda. O coşkuyu yaratabilecek, müziği besteleyebilecek, bütün dünyaya, müzikal anlamda bütün dünyaya hakim bir besteci aynı zamanda. Faruk Nafiz ile Behçet Kemal üzerinde zaten tartışmaya hakkımız da yok, haddimiz de yok. O sözler yazılıyor işte. Hani 10 yılda 10 milyon genç yarattık her yaştan diye devam eden, bugün hala dinlediğimiz zaman önemi olan, önemini hala taşıyabilen o marş. Kutlamalar dediğim gibi sabahın çok erken saatlerinde başlıyor 1933 yılında ve bütün Türkiye'de, Türkiye çapında, gerçek anlamda bütün Türkiye'de, işte mezrasından köyüne bütün mezralar mümkün mertebe köye gitmeye başlıyorlar. Köydeki kutlamalara katılmak için akşamın geç saatlerine kadar devam ediyor bunlar ve balolar tertip ediliyor. O balolarda kentin yöneticileri, ileri gelenleri, valiler özellikle önde, onların önderliğinde yapılıyor. Hükümet erkanı eksiksiz katılıyor bütün kutlamalara. Atatürk de katılıyor o kutlamalara aynı şekilde. Bütün kutlama trafiğini aslında bir şekliyle önceden bu üzerinde kanun da çıkartılmış, düşünülmüş kutlama trafiğini yönetiyor zaten. Biz bugün 10. yıl kutlama ruhundan ne kadar uzağız, ne kadar yakınız? Bence bir parça bunu düşünmekte de fayda var işin bu bölümünde. Çünkü Cumhuriyet'in kazanımları, şu baştan beri konuştuğumuz hikayelerde kazanımların en büyüğü, bizim açımızdan iktisadi bağımsızlığın sağlanabilmesi için yapılan her şey maalesef bugün geride kalmış durumda. Yani Atatürk'ün silüetinin etrafını kaplayan o tütün fabrikalarımız yok bizim. Lozan'ın getirdiği 6 yıllık korumacı gümrük politikaları yok ama çok daha büyükleri uygulanıyor dünyada. Kotalı üretimler başlamış durumda. Kaldı ki iktisadi anlamda çok gerileyip paramız da fazlasıyla değer kaybettiği için bir anlamıyla çiftçinin zaten el kolu bağlanmış durumda. Traktörleri haciz edilmiş durumda. Ürününün bir sonraki yılın ürününü bile hacize vermiş durumda bankalar açısından. Ama bütün bunların ötesinde hepimizi ilgilendiren önemli bir şey var. Bir ruhtan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü hani yayının başında dedim ya, herkes karamsar olur. Bütün dünyanın hakkı vardır, bizim yok. Çünkü biz çok daha zor koşullarda bunu başarmış bir ulusun evlatlarıyız hepimiz. Farklı siyasi görüşlerimiz var, hayatı farklı yerlerden bakıyoruz. Hepimizin kendimiz için planladığı yaşam birbirine çok benzemiyor aslında. Bu yayınlarda 6 senedir vurguladığım gibi. Bunlar farklı şeyler. Ama hepimiz bu vatan için iyilik düşünüyoruz. Yani İyiliğimizi birlikte bulmanın kararını vermek. O telaşın içindeyiz hepimiz. Ve bunu yapmaya çalışırken de aslında bizim için çizilmiş rota çok öncesinden belli. 1933 yılındaki o ruh, yani kutlamaların bütününe, tamamına hakim olmuş ruh bugün biraz geride görünüyor. Yani baktığımız zaman vatanın çok da fazla fabrikası olmadığını görüyoruz. Hatta taşından toprağına, nehrinden ormanlarına, korularına kadar, dağlarına, tepelerine kadar, silah fabrikalarına kadar satılmış durumda görüyoruz. Ama bu ruha sahip çıkmaktır asıl olan. Çünkü başlangıçta olmayanı yapabilmek, aslında neyi nasıl kaybettiğinizi bilirseniz tekrar yapabilme ruhunu da verecektir insanlara. Yayın başında söylediğim gibi romantik bir cümle kurma telaşında değilim. Gerçeklerden bahsediyorum sadece. Bizim bugün hepimizin, yani Türkiye'de demokrasinin uyarlanabilir, uygulanabilir duruma gelmesiyle birlikte aslında ülke için planladığımız şeyler farklı. Ama ortak tek bir noktamız var. Tekrar kalkınabilmek, ekonomik anlamda tekrar ayaklarının üzerinde durabilmesi. Öyle ya, bizim kuşağımıza, bizden önceki kuşaklara hep öyle öğretildi. Yeryüzünde kendi kendine yetebilen 7 milletten biri olduğumuz söylendi bize hep. Bugün öyle değil. Bugün arpadan samana kadar her şeyi ithal ediyoruz. Ayçiçek yanında gümrük duvarlarını yıkıyoruz ki bu ülkenin ayçiçek üreticilerinin yüzü bu yüzden hiç gülmüyor mesela. Ama bunların tekrardan yapılabilmesi mümkün mü sorusunun cevabı koskocaman bir evet. Nasıl ilk gün yapıldıysa bugün aynı ruhla, aynı şevkle tekrar yapma şansımız da, bunu yapacak gücümüz de, kudretimiz de var. Bugün yayını çok fazla uzatmayacağım ben. Çünkü bayramın anlamı üzerine konuştuktan sonra istiyorum ki insanlar kendi kafalarında bir parça düşünsünler. Ben bu yayını uzun süredir hazırlanıyorum. Yani yakın dönem tarihini okurken, özellikle 1930'ları okurken beni en çok etkileyen şey şu oldu. Dedim ya, dünyada faşizm çok yükseliyor. Türkiye'de de çok taraftarı var bunun. Basın mesela, o günün medyası aslında Hitler rejiminin çok da kötü bir şey olmadığını, insanlara millet bilinci olma, millet bilincini verdiğini falan söylüyor. Böyle yazılar çıkıyor. Hem de hani bugün baktığımızda bu gazetede mi de diyebileceğimiz gazetelerde, evet onlar da. Hepsinde aynı şeyler çıkıyor. Yani halk bir şekilde bir ayağı nasyonel sosyalizmde, bir ayağı uzun bir atışla faşizmde olan bu yönetimlerin ne olduğunu sadece gazetelerden okuyor. Filmlerden önce kısacık bültenler var, onlardan görüyor ve çok da rahatsız değil. Hatta Avusturya'nın ilhakı bile çok uzun bir süre Türkiye'de, genç Türkiye Cumhuriyeti'nde ya aslında adamlar yol yapmaya başlamışlar diye anlatılıyor. Ne kadar ilginç değil mi? Ve o adamlar, yol yabanlar, o adamlar bir süre sonra neyi nereye getirdikleri görülüyor. Ama 1930'ların şöyle de bir özelliği var. Dedim ya, faşizm yükselirken bir yandan dünya büyük bir buhranla boğuşuyor. 1929 ekonomik buhranı bütün dünyayı çökertiyor ama bütün dünyaya bir ders veriyor. Sen üretemezsen yaşama şansın yok. Koskoca toplumlar içinde, tekil bireyler içinde aynı şey geçerli. önce üretmek zorundasın. Ve işte o kalkınma hamleleri, anlatılanlar, 1930'lardaki büyük kalkınma hamleleri böyle başlıyor zaten. Dedim yani bu yayını hazırlanırken çok fazla sağdan soldan yüzlerce kaynak okudum. Ama bunların içinde bir yerde öyle bir fotoğrafa denk geldim ki, zaman zaman burada hep anlatıyorum zaten. Hani foto muhabirliği benim açımdan son derece önemli bir şey. Çok saygı duyduğum bir meslek dalı. Çünkü foto muhabiri kardeşlerim de sık sık söylediğim için bilirler. Benim saatlerce sürse anlatamayacağım şeyi tek karede hayatımızın bir özeti olarak koyabilirler. Bir fotoğrafa denk geldim. Çok etkiledi beni. Bu anlatacaklarım içinde, yani medeniyetlerin nasıl kurulacağı anlamı içinde çok özel bir yerdeydi bana kalırsa fotoğraf. Epeyce bir süre uğraştıktan sonra fotoğrafın sahibini buldum. Ona ulaşmak da biraz zorladı. Ama ulaştım kendisine ve izin istedim. Yayında kullanabilmek üzere bu fotoğrafı. Sayın Cengiz Kahraman, ki İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin de yıllarca küratörlüğünü yapmış, oranın aynı zamanda yöneticiliğini de yapmış bir isim. İyi bir arşivci biliyorsunuz. Çok görürsünüz böyle Cumhuriyet döneminin ilk hallerine ilişkin yazıların kenarında Cengiz Kahraman arşivinden diye fotoğraflar paylaşılır. Hepsi birbirinden değerli fotoğraflardır bunların. Ama bana kalırsa bu gerçekten çok özel, çok manalı bir fotoğraf. Çünkü burada anlattıklarımın hepsini, 20 dakikadır söylediğim her şeyi tek karede özetleyen bir şey. Sayın Cengiz Kahraman'a ulaştım ben. Konuştuk telefonda. Sağ olsun büyük bir nezaket gösterdi kendisi ve yayında kullanmama izin verdi fotoğrafı. Huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhuriyete çok yürekten inanan, bu hayatı çok destekleyen bir insan olarak benim için çok özel bir yerde bu fotoğraf. Sayın Cengiz Kahraman'ın da aynı hislerle kullanmama izin verdiğini biliyorum. 1933 kutlamalarında dedim ya sen, İstanbul'da Taksim belirleniyor. Çünkü Sultanahmet biraz da Osmanlı'yı sembolize ediyor o döneme kadar. Yani araba sevdasında bile anlatılan meydan biliyorsunuz Sultanahmet'tir. Hep burada konuşmuştuk yani. Taksim meydanında taklar hazırlanıyor geçit töreni için. On binlerce insan sokaklara akıyor. Büyük bir coşkuyla Cumhuriyet kutluyor. Ve bu insanlar dediğim gibi hani genç bir cumhuriyetin bireyleri aslında. Kendileri de tebaa olmaktan çıkıp gerçek bir toplumun bireyleri, özgür, eşit yurttaşlar olmanın o mutluluğuyla çıkıyorlar sokağa. Taksim'deki o taklardan bir tanesi, zafer çelenklerinden bir tanesi, bence yaşananı en güzel anlatanı. Bakın üzerinde ne yazıyor? Durmayalım düşeriz. Bu fotoğraf benim için çok özel, çok anlamlı. Hatta gördüğüm andan itibaren cumhuriyeti simgeleyen fotoğraf bu benim için. Çünkü burada anlatılan ruha sahip olabilmek, bunu düşünebilmek. Yani durmayalım düşeriz ifadesinin altında o kadar çok şey var ki. Bir, yürüyüşü gösteriyor zaten. Devam eden devrimleri simgeliyor. İki, durmak arzusuyla toplumu engellemeye çalışanların varlığına karşı uyarıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi aslında bir hedef gösteriyor. Hatırlıyor musunuz? Çok sık kullanılır, çok sık duyarsınız. Özellikle sosyal medyanın içinde çok sık duyarsınız. Yorulmamak üzere yola çıkanlardan bahseder Büyük Önder Atatürk. Asla yorulmayacağını bilen insanlardan. Cumhuriyet çok zor bir kazanım. Hakikaten değerini bilebilmek için belki mücadelenin de içinde yer almak gerekiyor. Ve kuşaklar ilerledikçe bizdeki sıkıntı bu bana kalırsa, cumhuriyet kavramından biraz daha uzaklaşıyor insanlar. Anlamını, önemini, ne olduğunu çok fazla düşünmemeye başlıyorlar. Öyle ya, verili bulmuşlar çünkü. O var olan bir şey. Sanki her zaman korumasa da, etrafında etten bir duvar örmesi gerekmese de cumhuriyet hep devam edecek gibi geliyor. Hayır, öyle bir şey değil. Biz cumhuriyete de, cumhuriyetin değerlerine de sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Ve burada Sayın Cengiz Kahraman'a bir kez daha teşekkür ediyorum. O büyük fotoğrafta yazdığı gibi durmamalıyız. Durmak düşmek anlamına gelecek çünkü. Evet, doğrudur, arada çelme takanlar olur. Cumhuriyetin kendi kazanımlarını ince ince çaktırmadan yontanlar, bir yere götürenler olur. Bunların hepsine eyvallah. Ama asıl olan cumhuriyetin koruyucusu olabilmek. Fikren, zihnen bu korumaya hazır olabilmek. Buradaki felsefede, temel felsefede bu olmalı. Durmayalım, düşeriz. Ve istedim ki bugünün anlamını bu fotoğraf belirlesin. Yani aklınızın bir yerinde Cumhuriyet kutlarken lütfen bu fotoğraf kalsın, olur mu? Bugünden bir kare. Çünkü bugün gün boyu sanki herkes çok seviyormuş, sanki herkes çok saygı duyuyormuş gibi Atatürk fotoğrafları paylaşacaklar. Marşlar çalınacak. Televizyon ekranlarında hemen böyle sağ üst köşede bir Türk bayrağı koyacaklar ya da sol üst köşede Türk bayrağı dalgalanacak. Onlar da kendi yasaklarını böyle savacaklar. İnanmadan, değerine sahip çıkmadan. Ama hepimizin aklında aynı şey kalsın. Hepinizden bunu rica ediyorum bu Cumhuriyet Bayramı'nda. Durmayalım, düşeriz. Çünkü durmamak için yürümek üzere yola çıkan insanların bundan etkilenme şansı yok. Bu da fikri bir hazırlık gerektiriyor sadece. Demokrasiye tam bir inançla, demokrasinin bundan sonrasını korumaya tam bir inanç arasında insan zihninin binlerce yıllık tarihinde edindiği bütün bilgiler. Ama hepsi bugünün tarih olarak anlamını bütünleştirmekte işimize yarasın lütfen. Bugün bizim en büyük bayramımız. Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü. Kutlu olsun hepimize. En büyük bayramınız, en büyük bayramımız kutlu olsun. Nice yüzyıllarda coşkuyla birlikte bayram kutlayabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.